Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Şehriver 1401, Hicri Kameri 14 Zafer 1444 ve Miladi Takvimle 11 Eylül 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam kültüründe Erbayin ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Meclis Başkanı Galibaf, Ensarullah Sözcüsü ile görüştü. İran'ın Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı, ateşkes Yemen'de kuşatmanın tam olarak kaldırılmasına ve siyasi görüşmelere giriş için bir aşama olmalı dedi. Erbayin ziyaretçilerine hizmet için İran'dan Irak'a 300 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi. Erbayin ziyaretçileri Erbayin merasimlerine katılmak için Arabistan'daki Arar güzergahından girdi. İran, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yükümlülük muhtırasını imzalayacak. Ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim arttı. Şimdi haberler. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam ile bir araya geldi. Meclis Başkanı Galibaf söz konusu görüşmede İran'ın Yemen'in bağımsızlığını ve Yemenli gruplar arasında görüşmeler yapılmasını desteklediğini belirtti. Yemen'de son 8 yılda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Galibaf, Amerika, Siyonist rejim ve Suudi Arabistan 3 ay içinde Yemen halkını dize getireceklerini düşünmüştü. Ancak Yemen halkının moralinin İslam devrimi sırasında İran halkının durumuyla aynı olduğunu bilmiyorlardı dedi. Galibaf, düşmanlar halkı bıktırmak için Yemen'de savaşı ekonomik bir savaşa çeviriyorlar. Ancak cesaret, sabır ve direniş ruhu güçlenirse sorunların üstesinden gelinebilir ifadesini kullandı. Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam da söz konusu görüşmede İran'ı tüm bu yıllarda Yemen halkının karşısındaki tutumunu memnuniyetle karşıladı. Muhammed Abdüsselam, düşman başlangıçta Yemen savaşının basit bir savaş olacağını düşünmüştü. Ancak biz bu saldırganlık karşısında durduk. Yaklaşık 8 sene bu savaştan geçiyor ve düşman yenildiğini kabul etmiştir. Bundan dolayı Yemen'i ekonomik abluka altına tutmayı düşünüyor ifadelerinde bulundu. İran'ın Dışişleri Bakanlığı'nın baş danışmanı Yemen'in Esadullah Sözcüsü ile yaptığı görüşmede ateşkesin Yemen'deki ablukanın tam olarak kaldırmasına ve siyasi görüşmelere giriş için bir aşama olması gerektiğini vurguladı. Esadullah Sözcüsü ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti'nin başkanı Muhammed Abdüsselam, Tahran ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakanı'nın özel siyasi işlerdeki baş danışmanı Ali Asker Hacı ile görüştü ve Yemen'deki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. Yine göre İran Dışişleri Bakanı'nın özel siyasi işlerdeki baş danışmanı dün ateşkes sürecinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken mevcut ateşkesin ablukanın koşulsuz şartsız olarak kaldırmasına ülke çapında bir ateşkese ve siyasi görüşmelere yönelik bir adım olmasını ümit etti. Bu görüşmede Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti baş müzakerecisi İran İslam Cumhuriyeti'ne Yemen ülkesine ve halkına verdiği siyasi ve insani destekten dolayı teşekkür ederek geçici ateşkes anlaşmasının uygulanma sürecine ve Yemen'deki gelişmelerin gelecek vizyonla ilişkin bir rapor sundu. Muhammed Abdüsselam, mevcut taahhütlerin doğru bir şekilde uygulanmasının önündeki sabotaj eylemlerine de işaret ederek ateşkesin devamı için karşı tarafın taahhütlerinin tamamlanmasını, kuşatmanın kaldırılmasını ve çatışmaların durdurmasını gerekli gördü. İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti Başkanı Erbain ziyaretçilerine hizmet için İran'dan Irak'a 300 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiğini duyurdu. Kızılay Cemiyeti'nin haberine göre Pir Hüseyin Koliven dün Irak'la Kızılay Cemiyeti'ne bağlı 39 tedavi merkezinin faaliyetine atıfta bulunarak şunları kaydetti. Bu ülkeye bu merkezlerde dağıtılmak üzere 300 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmiştir. Koliven sözlerine şöyle devam etti. Daha önceden yapılmış olduğu planlamaya göre Kızılay Cemiyeti ambulanslar, ambulans otobüsleri ve kurtarma araçları da dahil olmak üzere tüm ekipman ve lojistiğini Irak'a gönderdi ve orada konuşlandırdı. İmam Ali Aleyhisselam Hastanesi, Nebe Otel Polikliniği, Ummul Kıra Otel Kliniği, Sehni Hazreti Zehra Kliniği, Necef Çok Katlı Otopark Kliniği ve Kızılay Cemiyeti'nden ilaç temin etmiş olan 50'ye yakın sağlık görevlisi Necef Eşref şehrinde bulunuyor. Irak kaynakları daha önce görülmemiş bir hareketle Erbain ziyaretçilerinin ilk grubunun Suudi Arabistan'ın Arar sınır kapısından Irak'a girdiğini duyurdu. El Fırat'ın cumartesi günkü haberine göre Suudi Arabistan'ın Arar sınır kapısından Irak'a ilk Hüseyin'i ziyaretçilerin gelişinin ardından El Abbas askeri ordusu bir açıklama yaptı ve bu sınır kapısından geçen ilk Hüseyin'i ziyaretçilerin ev sahibi ve karşılayıcısı olduğunu duyurdu. Bu açıklamaya göre Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan iki grup Erbain törenine katılmak üzere Arar güzergahından Irak'a girdi. Bu açıklamada bu geçidin tarihte ilk kez Ebu Abdullah el-Hüseyin'in ziyaretçilerine ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Bu rapora göre El Abbas askeri ordusunun komutanı Meysam el-Zeydi ve bu ordunun bazı komutanları sınırda bu ziyaretçi gruplarına hizmet edenleri karşıladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, önümüzdeki günlerde Özbekistan'ın Samarkand kentinde yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine ilişkin açıklamada bulundu. Zaharova, liderler zirvesi çerçevesinde İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik için ilk yükümlülük muhtırasını imzalayacağını duyurdu. Zaharova, Şanghay İşbirliği Örgütü Semerkant zirvesinde Belarus'un üyelik başvurusunun alınabileceğini belirtti. Daha önce de İran'ın Pekin Büyükelçiliği, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğinin Nisan 2023'te sonuçlanacağını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 5 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in 15-16 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacağını duyurmuştu. Özbekistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Milli Koordinatörü Rahmetullah Nurimbetov daha önce yaptığı açıklamada Eylül'de Semerkand şehrinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesini İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in de aralarında bulunduğu 14 ülkenin devlet başkanının katılacağını bildirmişti. Nurin Betov bu zirvete örgütü üye ülkeler arasında ticari, ekonomik, yatırım, turizm, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 20'den fazla anlaşmanın imzalanmasının öngörüldüğünü söylemişti. Zirveye örgütü üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran Cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirten Nurin Betov, zirveye ayrıca örgütün diyalog orta ülkelerden de düzey katılımcıların olacağını dile getirmişti. Üç Avrupa ülkesinin yapıcı olmayan açıklamasına cevaben İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu ülkelere diplomatik süreci yok etme aşamasına girme yerine geriye kalan birkaç anlaşmazlığı sonlandırmak üzere daha aktif rol oynamalarını tavsiye etti. COEP'in uygulanması boyunca taahhütlerini göz ardı eden COEP üyesi 3 Avrupa ülkesi, Almanya, Fransa ve İngiltere cumartesi günü yaptıkları açıklamada şunları iddia etti. Anlaşmaya yaklaşırken İran nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması NPT ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı ile yapılan güvenlik önlemleri anlaşması kapsamındaki yasal olarak bağlayıcı yükümlülüklerle ilgili olan bazı ayrı meseleleri tekrar gündeme getirdi. İran'a göre Nasser Kenani cumartesi gecesi yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılması müzakerelerine ilişkin 3 Avrupa ülkesinin iyi niyete karşı olan ve yapıcı olmayan açıklamasına yanıt olarak şunları söyledi. Müzakere tarafları ile görüşmelerin koordinatör arasında müzakereleri nihayileştirmek için mesaj alışverişi devam ederken 3 Avrupa ülkesinin böyle bir açıklamayı sapkın bir eylemde ve müzakerelerdeki verimli yaklaşımdan uzak bir şekilde yayımlaması esef verici ve şaşırtıcıdır. Kenani sözlerine şöyle devam etti. 3 Avrupa ülkesinin bu düşüncesiz açıklamayla Siyonist rejimi müzakereleri başarısızlığa uğratması yönünde bir adım atmış olması üzücüdür. Böyle bir yaklaşım devam ederse onların da sonuçların sorumluluğunu kabul etmeleri gerektiği açıktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi, Lübnan Enerji ve Su Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında İran hükümetinin enerji sektöründe Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı. Lübnan Enerji ve Su Bakanı dün İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut'taki Büyükelçisi Muçtiba Emani ile görüşmesinin ardından ülkesinin Hizbullah Genel Sekreterinin yaratıcılığıyla gündeme getirilen İran'ın Lübnan'ın elektrik santralleri için gerekli olan yakıtı sağlamadaki yardımını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Lübnan Enerji ve Su Bakanı Venif Feyyaz, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muçtiba Emani ile ortak basın toplantısında bu girişimin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi Muçtiba Emani de İran hükümetinin Lübnan'a sadece yakıt tedariği alanında değil, orta vadede üretim birimleri inşaatı başta olmak üzere enerji sektörüyle ilgili tüm konularda yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. İslam Devri Muhafızları Deniz Kuvveti'nin 2. Bölgesi Komutanı şunları vurguladı. Bu Şerh İstihbarat Dairesi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı meşhur askerleri ve Devri Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin 2. Bölgesinin çabalarıyla ortak bir istihbarat operasyonunda yabancı bir gemiden 757 bin litre kaçak yakıt bulundu. Tuğgeneral Ramazan Zerahi şunları söyledi. Devrim muhafızlarının milli üretimi ve ekonominin dinamizmini desteklemede öncelikler arasında yer alan organize yakıt kaçakçılığı başta olmak üzere denizli kaçakçılık olgusuyla mücadele amacıyla ortak istihbarat operasyonunda bu Şerh El İstihbarat Dairesi, Hz. Mehdi Aleyhisselam meçhul askerleri ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin 2. bölgesinin çabalarıyla yabancı bir gemiden 757 bin litre kaçak yakıt keşfedilip el konuldu. Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı, cumartesi akşamı Yunan kuvvetlerinin Ege Denizi'nde bir ticari gemiye ateş açtığını iddia eden bir açıklama yaptı. İran'a göre Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptığı açıklamada Ege Denizi'ndeki Bozkada Adası yakınlarında Koborlar bayraklı bir ticari geminin vurulduğu belirtildi. Yunanistan'ın bu hareketin ATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Kuzey Atlantik Konseyi'nin Cuma günü bu örgütün Brüksel'deki merkezindeki toplantısında Türkiye ile Yunanistan arasındaki son gerilimlerle ilgili olarak iki ülkeyi iki çok değerli müttefik olarak nitelendirmesinin ardından meydana geldi ve Stoltenberg şunları ekledi. Bunlar NATO'ya farklı şekillerde yardımcı olurlar ve aralarındaki farkların kesinlikle diplomatik yollarla çözülmesi gerekir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile ortak basın toplantısında Yunanistan askeri bir saldırı olasılığına ilişkin bir soruya cevaben, belki bu saldırı bir gecede olur demişti. Türkiye İçişleri Bakanlığı Cumartesi günü Ankara hükümeti tarafından yasa dışı göçmen olarak kabul edilen 3038 mültecinin sınır dışı edildiğini duyurdu. İRNA'ya göre Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi'nin raporuna göre bu kişilerden 1492'si Afgan mülteci, 448'i Pakistanlı ve geri kalan isimleri belirtilmeyen diğer milletlerden oluşuyor. Bu kişiler bu ayın 2. ile 8. gün arasında Türkiye'den sınır dışı edilmiştir. Yunanistan ve Irak'ta eğitim gören bir PKK'lı İstanbul'da tutuklandı. TRT Televizyon kanalının haberine göre İstanbul Terörle Mücadele Polisi silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan Ünal G. adlı bir PKK'lıyı gözaltına aldı. Polis soruşturmasında bu zanlının 2021'de Yunanistan'a yasa dışı bir şekilde girdikten sonra Yunanistan'daki PKK kamplarına katıldığı, ardından Irak'a giderek eğitim gördüğü belirtildi. Rusya'nın Suriye'deki Ulusal Uzlaşma Merkezi, Rusya'nın hava saldırıları sonucunda Nusra Cephesi veya Heyet-i Tahrir el-Şam terör örgütünün 20 liderinin öldüğünü duyurdu. Suriye'deki Rus Ulusal Uzlaşma Merkezi Tevhid ve Cihad taburunun lideri Siraceddin Muhtarov da dahil olmak üzere El Nusra Cephesi terörist grubunun 20 liderinin öldüğünü duyurdu. Bu merkez Rus güçlerinin bir hava saldırısında İdlib'deki teröristlerin mevzilerine hedef aldığını ve bu sırada teröristleri operasyonları yürütmek ve Suriye altyapısına saldırmak için eğiten ve donatan çok sayıda yetkilinin öldürüldüğünü duyurdu. Filistin sağlık kaynakları Batı Şeria'daki Cenin kampında yaşayan Filistinli bir gencin şehit olduğunu bildirdi. Birkaç gün önce Siyonist güçlerin Cenin kampına düzenlediği saldırıda yaralanan 24 yaşındaki Filistinli genç Hamd Mustafa Ebu Cel'de aldığı ağır yaralar nedeniyle bu sabah şehit oldu. İsrail medyası Cenin'e düzenlenen saldırı sırasında askerlerin 5 ay önce Tel Aviv'de 3 yerleşimci öldüren Raed Hazem adlı kişinin konutunu yıktığını bildirdi. Tahıl taşıyan 5 yeni gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Anadolu Haber Ajansı'nın internet sitesine göre Türkiye Savunma Bakanlığı gemilerin gideceği yönü belirtmeden bir açıklama yaparak bu gemilerin sabah saatlerinde Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Ukrayna'dan tahıl içeren ilk insani yardım kargosunun Dünya Gıda Programı aracılığıyla Etiyopya'ya ulaştığını ve kuraklık ve gıda sıkıntısı çeken 1,5 milyondan fazla kişinin bir aylık ihtiyacını karşılamasının beklendiğini söyledi. Rus ordusu yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Harkiv kentindeki bazı bölgelerden çekildiğini doğruladı. Rusya Today'e göre Rusya Savunma Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada şunlar yer alıyor. Özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmak için Donetsk'e yönelik çabaları güçlendirmek yönünde Balaklıya ve İzyum bölgelerinde güçlerin yeniden toplanmasına karar verildi. Rusya Savunma Bakanlığı şunları ekledi. Bölgede konuşlandırılan kuvvetler son 3 gündür Donetsk'te konuşlanmıştır. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bir uçak kazasında ucuz kurtulduğu belirtildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kullandığı Amerika'dan kalan bir helikopter eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada arızalanarak düştü. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Ve son haberimiz. Meksika'da bir yolcu otobüsüyle akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sabah haber bültenimizi dinlediniz. We'll be right back. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Tahran'ın Arnavutluk'a sert tepkisi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi, Birleşmiş Milletler'deki Arnavutluk'un daimi temsilcisine yazdığı mektupta bu ülkenin hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülke sınırlarındaki diplomatik ve konsolosluk mekanlarını yaptığı şiddet eylemlerini sert şekilde kınadı. Bir nüshasında Birleşmiş Milletler, Antony Guterres'e gönderilen mektupta İran İslam Cumhuriyeti'nin Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki diplomatik ve konsolosluk mekanlarına yönelik şiddet içeren eylemlerin ve Arnavutluk'un polis güçlerinin İran'ın diplomatik mekanlarına ve binalarına İranlı yetkili makamların izni olmadan girmesinin kınandığı vurgulandı. Arnavutluk hükümetinin Tiran'daki İran Büyükelçiliğine yönelik yeni düşmanca eylemi diplomatik yerlerin ve diplomatların dokunulmazlığına ilişkin tüm uluslararası düzenlemeleri ve yasalara aykırıdır. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Arnavutluk hükümetinden diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini düzenleyen uluslararası hukukun tüm ilke ve kurallarına uymasını istemiştir. Tiran hükümetinin son İran karşıtı eylemlerinin mazereti, ülkenin kurumlarına ve altyapılarına yönelik siber saldırılardır ki, Tiran hükümeti bu siber saldırılardan dolayı İran'ı suçluyor. Bu bağlamda Arnavutluk, İran'ın bu saldırıya müdahil olduğu bahanesiyle çarşamba günü Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesti. Arnavut hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddialarını reddeden İran Dışişleri Bakanlığı, bu ülkenin bu tür mesnetsiz iddialara dayanarak İran'la siyasi ilişkilerini kesme kararını düşüncesiz ve basiretsiz bir hareket olarak değerlendirdi ve uluslararası ilişkilerde düşünülmesi gereken bir adım olduğunu belirtti. Tiran'ın bu düşmanca eylemi Amerika, Birleşik Krallık ve NATO'da dahil olmak üzere Batılıların tam desteğiyle karşılandı ve koordineli bir pozisyonla İran'ı Arnavutluk'a yönelik son siber saldırıdan sorumlu olarak belirlediler. Bu tutum Tahran tarafından şiddetle kınanmış ve Batı'nın siber saldırılar alanındaki ikili yaklaşımının bir başka sembolü olarak değerlendirilmiştir. Nitekim dünyadaki siber saldırıların en büyük faillerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak gibi diğer ülkelere karşı kötü niyetli siber eylemleri gerçekleştirirken bunu kendi çıkarları ve ulusal güvenliği doğrultusunda görmektedir. Stuxnet virüsüyle yoğun seçimle birlikte İran nükleer altyapılarına saldırması bunun en bariz örneğidir. Ancak kendisi veya NATO üyesi Arnavutluk gibi müttefikleri başka ülkelerden gelen siber saldırıların hedefi olduğunda protesto etmek hemen harekete geçiyor ve ülkeleri misilleme tedbirleriyle tehdit ediyor. Bu konu İran'ın dış politika kurulunun dikkatini çekmiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise Washington ve Londra'nın İran Arnavutluk'a yönelik siber saldırıdaki rolüne ilişkin iddiaları reddederek daha önce İran'ın altyapısına yönelik sayısız siber saldırıya karşı sessiz kalan Amerika ve İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine karşı dahi olsa siber saldırıları desteklemiş ve bu tür eylemleri doğrudan veya dolaylı olarak memnuniyetle karşılamıştır. Böylece onlar İran İslam Cumhuriyeti'ne bu tür suçlamalarda bulunmaları hakkı bile yok. Zaten bu iddiaların bir değeri de yok dedi. Ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı Arnavut hükümetinin İran karşıtı eylemine tepki olarak çok taraflı ve uluslararası forumlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin siber uzay alanındaki ilkeli pozisyonlarına atıfta bulunarak bu alandaki kuralları ve düzeni oluşturma yönündeki çabalarına atıfta bulunarak kritik altyapısına yönelik siber saldırıların hedef ülkelerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti'nin siber uzayın diğer ülkelerin kritik altyapılarına saldırmak için herhangi bir araç olarak kullanılmasını reddettiğini ve kanadığını vurguladı. Aslında Arnavutluk'un İran'a yönelik yeni suçlamaları ve düşmanca eylemleri, Tiran hükümetinin İran karşıtı politika ve eylemleri benimsemede öncü olan Washington ile işbirliğine paralel olarak yapılmıştır. Bu kapsamdaki en önemli durumlardan biri münafıklar terör örgütü unsurlarının Amerika'nın emriyle ve diğer NATO üyelerinin koordinasyonuyla Irak'tan ihraç edildikten sonra Arnavutluk'a yerleştirilmesi dikkat çekicidir. Böylece bu terör örgütü hep İran'a karşı bir koz olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Her yıl Tiran'da İran karşıtı isimleri davet ederek bir toplantı yapan terör örgütü, bu yıl güvenlik sorunlarından dolayı bu şom toplantıyı gerçekleştiremedi. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Kuzey Kore'nin nükleer bir ülke olarak tanıtılması etrafında. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu ülkenin nükleer bir ülke olduğunu tanıtan yasayı imzaladı. Kuzey Kore parlamentosu da bu ülkenin nükleer bir ülke olduğunu tanıtan belgeyi geçirdi. Bu Kuzey Kore lideri ayrıca Pyongyang'ın hiçbir zaman nükleer silahsızlanmaya rıza göstermeyeceğini ve buna boyun eğmeyeceğini vurguladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve bu ülkenin parlamentosunun söz konusu girişimi ve kesin kararı, Güney Kore'nin Pyongyang'a nükleer silahsızlaştırma karşılığında Seul hükümetinin bu ülkeye sanayi açıdan yatırım yapmaya hazır olduğu önerisinden sonra geldi. Güney Kore bu önerisiyle Kuzey Kore'nin milli gelirlerini normal bir seviyeye taşımak istediğini öne sürmüştü. Ancak bu öneri de yeni bir gelişme değil. Eski Güney Kore hükümetleri de Kuzey Kore'ye benzer önerilerde bulunmuşlardır ki bu öneriler her defasında Kuzeyliler tarafından reddedilmiştir. Washington Post gazetesi ise Kore Yarımadası'nın durumuyla ilgili son analitik makalesinde Beyaz Saray'ın Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskısını başarısızlık olarak nitelendirdi ve bu ülkenin caydırıcı gücü olarak kullanabileceği bir özgüven ve nükleer güce ulaştığını vurguladı. Böylece Kuzey Kore'nin Amerika'ya yönelik herhangi bir tehditten korkmadığı görülmektedir ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore, Amerika'nın bölgedeki davranışını kendi güvenliği için ciddi bir tehdit olarak görüyor. Bu nedenle Kuzey Kore kendine füze ve nükleer sistemler de dahil olmak üzere caydırıcılık gücünü güçlendirmek zorunda olduğunu hissetti. Bu arada Pyongyang'a karşı en ağır yaptırımları uygulayarak Pyongyang'ı hep caydırmaya ve yolundan vazgeçirmeye çalıştı. Kuzey Kore ve Çin'i çevreleyen sularda Amerikan deniz filosunun varlığı ve Güney Kore'de gelişmiş füzelerin konuşlandırılması Washington'un Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmuş durumda. Sonuçta Amerikan Doğu Asya'daki askeri planları yoğun bir şekilde takip ediyor. Bu nedenle Kuzey Kore'de boş durmamış ve ülkesinin nükleer bir ülke olduğunu ilan ederek Amerika Birleşik Devletleri tarafından sıklıkla gündeme getirilen her türlü tartışma yolunu kapatmış ve nükleer programlarının sadece pazarlık konusu olamayacağını Amerika Birleşik Devletleri dahil uluslararası camianın buna saygı duyması gerektiğini vurgulamaya çalışmıştır. Uluslararası konularda uzman olan Hüseyin Ahen şöyle diyor. Kore Yarımadası iki bölünme, endüstriyel bölüm olan Güney Kore ve askeri nükleer bölüm olan Kuzey Kore'ye bölünmüştür. Aynı zamanda Güney Kore, Kuzey Kore'nin endüstriyel zayıflığını nükleer programlarından vazgeçmeye teşvik etmek için kullanmak istiyor ve ona endüstriyel gelişimi sözü vererek bunu yapmak istiyor. Aslında Güney Kore nükleer olarak silahsızlandırılmak istenmektedir. Her halükarda Amerika Kuzey Kore'yi tehdit etmeye devam ederek sadece bu ülkede değil Doğu Asya bölgesinde de güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Kuzey Kore'nin de Amerika'ya karşı caydırıcı gücünü güçlendirmekten başka seçeneği yoktur. Aynı zamanda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer programların pazarlık konusu olmayacağını ve nükleer bir ülke olarak Kuzey Kore'ye saygı duyması gerektiğini göstermek için Kuzey Kore'yi nükleer bir ülkeye dönüştürme yönünde yasayı imzaladı ve parlamentoda onayladı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Şehriver 1401, Hicri Kameri 14 Sefer 1444 ve Miladi 11 Eylül 2022 Pazar. ...41 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Şehriver 1360'da İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Esedullah Medeni Cuma namazını kıldırdığı bir sırada Elikanlı terör örgütü münafık grubu tarafından şehit edildi. Hicri Şems'e 1293'te dünyaya gelip tahsiline Kumbe Necef-i Eşref dini havzalarında işraat makamına ulaşmakla bitiren Ayetullah Seyyid Esedullah Medeni tahsil sırasında siyasi mücadele sürecine aktif bir şekilde katıldı ve Hicri Şems'e 15 Ordat 1342 kıyamında rahmetli İmam Hümeyne'nin direktifleri bağlamında despot şah rejiminin işlediği onca cinayetleri ve hasmane çehresini ifşa etti. Ayetullah Seyyid Esedullah Medeni bu yüzden de yıllarca sürgün hayatı yaşadı, hatta şaha bağlı güçler tarafından tutuklandı. Ayetullah Medeni İran'da İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması ardından rahmetli İmam Hümeyne'nin emri üzerine Tebriz Cuma İmamı olarak seçilmesiyle birlikte nihayet Cuma namazını kıldırdığı sırada terörist münafıklarca şehit düştü. ...28 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Şehriver 1373'te İranlı çağdaş araştırmacı Kur'an-ı Kerim uzmanı Dr. Muhammed Ramyar vefat etti. Doğduğu kent İran'ın dini kentlerinden Kutsal Meşhed'de İslami marif ve ilim öğrenmekle meşgul olan Dr. Ramyar, felsefe ve hukuk dallarında tahsilini sürdürdü. Ardından Hicri Şems'e 1356'da Edinburgh Üniversitesi'nden felsefe dalında doktorasını almayı başardı. Bir süre Tahran Üniversitesi'nin İlahiyat ve İslami Marif Fakültesi dekanı olmanın yanı sıra başka bir üniversitede öğretim görevlisi de olan Dr. Muhammed Ramyar, Kur'an Tarihi ve Keşful Metalib adlı eserleri kaleme aldı. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 Şehriver 1392'de İranlı ünlü çağdaş yazar ve mütercim Üstad Abdülmuhammed Ayeti vefat etti. Hicri Şems'e 1305'te Burujer kentinde dünyaya gelen Ayeti, Arapça ve Farsça'da ünlü bir mütercimiydi ve Kur'an-ı Kerim ve Mehcubela ve Sahife-i Seccadiye kitaplarını tercüme etti. ...21 yıl önce bugün 11 Eylül 2001 tarihinde kaçırılan 4 Amerikalı uçaktan ikisi New York'ta Dünya Ticaret Merkezi ikiz kulelerine çarparken uçaklardan birisi Pentagon binasına çarptı ve 4. uçak ise Pennsylvania semasında hedef alınarak düşürüldü. O tarihten itibaren Amerika söz konusu saldırıyı bahane ederek sözde terörizmle mücadele bahanesiyle Afganistan ve Irak'a çıkarma yaptı. Söz konusu işgallerde binlerce masum insan hayatını kaybetti. Amerika söz konusu fırsattan faydalanarak Müslüman ülkelere yönelik yayılmacı ve savaşçı politikalarını sürdürmeye başladı. ...812 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Sefer 632'de İbni Şeddad olarak meşhur olan Müslüman fakih, tarihçi ve kadı Ebul Mesazin Behaeddin vefat etti. Hicri kameri 539 yılında Irak'ın Musul şehrinde dünyaya gelen İbni Şeddat daha küçük yaştayken Kur'an'ı ezberledi ve ardından hadis, kıraat, tefsir dersleri aldı. Daha sonra Bağdat Nizamiye Medresesi'nde öğretim üyesi olarak faaliyete başladı.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Ekmeğe 2 lira enerji zammı geliyor.
Yeni Asya.
Yeni programda iş yok.
Star.
Amerika'ya F-16 resti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Sertaç Eş, 9 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde Altılı Masa 7'ye bölünür mü? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar partileri ve yandaş basın organları buralarda yorum yapan, yazan gazetecilerin yeni bir aşamaya geçmeye çalıştıkları gözleniyor. Biraz özgüven oluşturmak, altılı masayı dağıtmak ancak HDP'yi de içine katarak altılı masayı HDP üzerinden 7'ye bölüyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çok incelikli kurgulanmış bir seçim yasası değişikliği yapıldı. İttifakları etkisizleştiren, doğrudan altılı masanın ittifak olmasını engellemeye yönelik teknik ama siyasi sonuçları olan bir düzenlemeydi. Amacına ulaşmış gibi görünüyor. Masaya oturan partiler durumu anladı, yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar. Ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunda karar verildi. Meclis seçimleri için ise nasıl bir yapı olacağı henüz net değil. Millet İttifakı listede yer alacak mı? Kaç partiyle yer alacak? Yer almayan diğer partiler tek başlarına mı yoksa yeni bir ittifakla mı meclis seçimine gidecek? Bunun oy pusulasına yansıması nasıl olacak? Sorular o kadar çok ki altılı masanın önündeki yol uzun, hızla kat edilmesi gereken, geçilmesi gereken aşamalar var. Seçimin zamanlamasına göre bu çalışmaların hızlandırılması da olanaklı. Örneğin yol haritası komisyonu yapacağı çalışmalar. Ama seçim yasasında değişiklik yapan Cumhur İttifakı rahat. Oy pusulasında ittifak olacak ve Cumhurbaşkanı adayı belli. Yasa muhalefetin kafasını karıştırırken başka şeylere de yol açıyor. Örneğin artık oy konusu. Cumhur İttifakı içinde artık oyun MHP'ye yarayacağı, milletvekili sayısını artıracağı yorumları yapılıyor. Peki artık oy konusunun muhalefet partilerine etkisi ne olacak? Kendi başına seçime girecek bazı partiler barajı aşamazsa aldıkları oy kime yarayacak? Bir kere ittifak listesinde olmadıkları için altılı masada olan diğer partilere yaramayacak. Bu noktaya çok ama çok etkili, sonuç odaklı çözüm üretmek gerekiyor. Ayrıca iktidarın muhalefeti baskıladığı iki nokta bulunuyor. Bunlardan birisi seçim tarihinin belirsizliği. Bu konu AKP ve MHP'nin meclisteki çoğunluğuna bağlı. İktidar istediği, kendisini rahat hissettiği an seçime gidebilecek durumda. Muhalefet ise bir yandan altılı yapı arasında uyumlanma ve ön çalışmaları yaparken bir yandan da iktidarın bu konuda alacağı kararı yakından izlemek durumunda. Bu bazen tedirginlik yaratıyor ve yıpratıcı oluyor.
Orhan Dede 9 Eylül tarihli Yeni Mesaj gazetesinde seçimler yaklaşıyor, sıkıntı çok büyük başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçimler yaklaşıyor. En geç Haziran 2023'te seçim yapılacak. Daha erken bir tarihte olması da muhtemel. Kimi bu yıl bile olabilir derken kimi 2023'ün Nisan ya da Mayıs aylarında erken seçim beklendiğine ifade ediyor. Türkiye'de insanların bu seçimler kadar daha önce hiçbir seçimi hararetle beklediğini görmedim. Eminim büyük çoğunluk bu gözlemde benimle aynı fikirdedir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Elbette yaklaşan seçimleri vatandaşın iple çekmesi sebepsiz değil. Sorunlar dağları aşmış durumda, işsizlik dersen pik yaptı. Enflasyon TÜİK'e göre bile dünya rekoru. Enag'ın açıkladığı %181 yıllık enflasyon ise ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Yoksulluk artık her hanede. Bağımsız kuruluşların araştırmalarına göre Ağustos'ta ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7300 TL'yi, yoksulluk sınırı ise 22000 TL'yi aşmış durumda. Yani bu 4 kişilik ailenin hepsi çalışarak 5500 TL'lik asgari ücret alsa yoksulluk sınırını geçemiyorlar. Yani çalışarak yoksulluktan kurtulamayacağınız bir dönem yaşıyor güzel ülkemiz Türkiye. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvetler, adam kayırmalar, liyakatsiz görevleri işgal etmelerin ayyuka çıktığı vekil maaşı geliri olan AKP'li milletvekillerinin 4,5 milyon euroluk yatlar aldıkları bir dönem yaşıyoruz. Say say bitmeyen bu arsızlıkları gören milletimiz de ne yapsın, bir an önce yapasın diye seçimi iple çekiyor. Ancak gelin görün ki seçim ister zamanında ister de bu hafta sonu yapılsın sıkıntı büyük. Neden mi? Hemen izah edeyim. Kadir Has Üniversitesi 2013 yılından bu yana her yıl gerçekleştirdiği Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'nın 2022 yılı sonuçlarını dün açıkladı. Araştırmada çok ayrıntılar var ancak benim en çok dikkatimi çeken şey Lozan Antlaşması'nda gizli madde var mı katılımcıların verdiği yanıt oldu. Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen araştırma verilerine göre ülkemizde her 5 kişiden biri Lozan Antlaşması'nın halka açıklanmayan gizli maddeleri olduğuna inanıyor. Ancak gerçek ne olursa olsun, yukarıdaki araştırmada gösteriyor ki her 5 kişiden biri bu yalana inandırılmış durumda. İşte bundan dolayı sıkıntı büyük. Lozan'da olmayan gizli madde yalanına kanan insanımızın başka yalanlara kanma potansiyeli beni gerçekten korkutuyor. Ne demiş atalarımız? Cehaletten daha büyük bir bela yoktur.
Tahran Radyosu.
Orhan Uğuroğlu 9 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde Bahçeli erken seçim için resmi adım attı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Selvi'nin de bahsettiği Ataman'ın da dayanak gösterdiği Kurban Bayramı üniversite sınavı bilin ki bahane Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı aday olmasının yolunu açma niyeti bilin ki şahane ancak çok iyi hatırlayacaksınız ki bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 360 oy ile erken seçim kararı alınması şart. Mecliste 286 AK Parti artı 48 MHP artı 1 BBP'nin 335 oy var diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu durumda Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için muhalefetin oylarına da ihtiyaç var. Altılı birlikteliği oluşturan altı lider Erdoğan'ın anayasa hüllesi yapma çabasına ile ortaya çıkan iki soruya nasıl yanıt verir? Erdoğan aday olsun yarışalım mı? Seçim zamanında 18 Haziran'da yapılmalı mı? Şimdi işin bir de çok önemli perde arkası var ki bu konudaki tahminimi de yazayım. Zamanında yapılacak seçimde üçüncü kez adaylığı için anlaşılan o ki Yüksek Seçim Kurulu'ndan onay alamadı. Bunu kuşku yok ki altı lider de anlar. O halde hiç lafı uzatmaya gerek yok. Anayasanın 102. maddesinin 2. fıkrasına göre Erdoğan 18 Haziran 2023'te yapılacak seçimde 3. kez aday olamaz. Erdoğan YSK'ya başvurursa hukuken reddedilir. Cumhur İttifakı Erdoğan'ın yerine aday göstermek zorunda kalır. Diğer siyasi yolları Erdoğan şöyle izleyebilir. Altılı masaya erken seçim için başvurabilir. Reddedilirse parlamenter rejimiyle seçim yapmak için anayasayı değiştirelim diyebilir. Cumhurbaşkanlığa değil milletvekiline adayım diyebilir. Yerine AKP'den ya da ailesinden aday gösterebilir. Beni mağdur ediyorlar edebiyatı yaparak mecliste milletvekili çoğunluğunu alarak seçilen muhalefetin 13. Cumhurbaşkanı adayını topal ördek konumuna düşürmek için çalışabilir. Hatta daha da elim ve vahim olmak üzere Türkiye'de demokrasiye de çok zarar verecek adımdır. Savaş hali nedeniyle seçimleri bir yıl erteleyebilir. Altılı birlikteliğin liderleriyle değil ama genel başkan yardımcıları ile ayrı ayrı konuştuğumda ortaya şu ortak görüş çıktı. Anayasa hiçbir şekilde asla çiğnenemez, çiğnetmeyiz. Cumhur İttifakı erken seçim için meclise bir kanun teklifi getirirse altı lider toplanır yanıt verir. Anlaşılan o ki AKP'de, MHP'de Erdoğan'ın zamanında yapılacak seçimde 3. kez aday olamayacağında hemfikir oldular. Bir ihtimal daha var. Muhalefet erken seçime Kasım 2022'de evet derse ne olur? Bahçeli ve Erdoğan ne der? 1 Ekim'de açılacak meclise AKP tarafından 60 güne indirilen seçim takvimi başlangıcını göz önüne alarak yasa teklifi verilse muhalefet kuşku yok ki evet der. 360 sıkıntısı kolayca aşılır. 20 ya da 27 Kasım 2022'de rahatlıkla erken seçim yapılır. Erdoğan da böylece 3. kez aday olma muradına anayasal hak olarak kavuşur. Sonuç olarak tevazu göstermeden söyleyelim ki Erdoğan'ın 3. kez adaylığı konusunda tüm yazdıklarım gerçekleşiyor ve yine tarih tekerrür ediyor. Erken seçim kararını Devlet Bahçeli veriyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam kültüründe Erbayin.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamı ve şehadetinin 40. gününün yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Erbayin olarak bugünün İslam kültüründeki konumunu ele almak üzere huzurlarınızdayız.
Thank you. Hicretin 61. yılında yaşanan Acı Aşura olayı ve İmam Hüseyin aleyhisselam ile vefalı yarenlerinin şehadetinden 40 gün geçerken Ehl-i Beyt'in kadın ve çocuklarından oluşan esirler kervanı Kerbera'ya geri döndü. 40 gün süren esaret, saygısızlık, acı ve gurbetin ardından şimdi o şanlı kıyamdan geriye kalanlar, evlatları, eşleri, babaları ve kardeşlerinin mezarı başına gelerek bir kez daha o acımasız cinayetten geriye kalanları görerek şehitleri için mateme oturmaya geldiler. Buna rağmen Ehl-i Beyt imamlarının dördüncüsü İmam Seccad aleyhisselam ve şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın kardeşi Hazreti Zeynel Abidin başında bulunduğu bu kafile şehitlerinin yanında başları dik duruyorlardı. Zira büyük bir dirayet, şecaat ve bilinçle bu sürede ilahi kıyamın aydınlatıcı mesajını halka duyurmayı başardılar.
Bugün yani Hicri Kameri 61 yılı 20 sefer günü Erbain yani 40. gün olarak biliniyor. Zira Kerbela'da Hüseyin'i kıyamdan 40 gün geçiyor. Her yıl Ehl-i Beyt'e gönül veren ve o kader belirleyen kıyamı izleyenler Erbain yıl dönümünde matem törenleri düzenliyorlar. Fakat hiç şüphesiz bu törenlerin en büyük ve en ihtişamlısı kesinlikle Ehl-i Beyt aşıkları milyonların dünyanın dört bir yanından Kerbela'ya doğru yürümesidir. Kendini dünyanın her tarafından Irak'ın kutsal kentlerinden Necef'e ulaştıran milyonlarca coşkulu, istekli ve özgür ziyaretçi, Hazreti Ali aleyhisselamın mutahhar türbesinden yürüyerek yola çıkarak Kerbela'ya doğru akın ediyor ve Erbain gününde Hazreti Hüseyin aleyhisselamın muazzam türbesini ziyaret etmeye çalışıyor.
Kerbela esirler kervanı Aşura'nın üzerinden 40 gün sonra yine kutsal topraklara geri döndüler. Şia Müslümanları da bugünü Erbain olarak anıyor ve bugün de matem törenleri düzenliyorlar. Aslında 40 adedi diğer rakamlar arasında çok gizemli ve önemli bir rakamdır. Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde bu rakama birçok kez değinilmiştir. Tüm bu rivayet ve ayetlerden 40 rakamının tekamül ve yetişkinlik sembolü ve yeni bir aşamanın başlangıcı olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim Araf suresinin 142. ayetinde şöyle buyuruyor. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı.
Bu ayette Allahu Teala Tevrat'ın Hazreti Musa aleyhisselama nazil olması için 40 günlük bir dönemin zaruretini belirtiyor. Tıpkı kavminin Kudüs'e girmek istemeyince hatalarını anlayıp tövbe etmeleri için yeryüzünde 40 yıl avare dolaşmakla mahkum oldular. İslam'da ise 40 yaş insanın fikri açıdan yetişkinlik ve erdemlik yaşı olarak kabul edilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de 40 yaşında peygamberliğe seçildi. O hazret nebevi bir hadiste ameldeki ihlas konusunda şöyle buyuruyor. 40 gün boyunca Allah için iman ve amelini durulursa Allah da hikmet kaynaklarını kalbinden diline akıtır.
Bu aydın hadis, saadet yolunu izlemek isteyen aşıklar ve arifler için önemli bir rehber olmuştur. Böylece yüce manevi ve dini mertebelere ulaşmak için belirli 40 günde Allah için kendi davranış ve konuşmalarını temizlemelerini buyuruyor. Yine 40 rakamının öne çıktığı bir başka nebevi hadiste Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. benim ümmetimden halkın dini meselelerde ihtiyaç duyduğu konularda 40 hadisi ezberlerse Yüce Allah onu kıyamette fakihler ve bilgelerle hasreder. Bu değerli hadis, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni gibi büyük din alimleri tarafından 40 hadisin açıklamalarını içeren onlarca kitabın yazılmasına sebep olmuştur.
Daha önce de belirttiğimiz gibi her yıl Erbain günü Ehl-i Beyt aleyhisselama gönül verenler ve İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'daki türbesini ziyaret etmeye can atanların matem günüdür. Aslında şehitleri mezarlarını ziyaret etmekle dahil olmak üzere her şekilde anmak, zulüm ve adaletsizlikle mücadelede onların gururlu yolunu canlı tutmaktadır. Şimdi eğer bu şehit, cesur ve hakkı arayan yarenleriyle birlikte en feci ve kalleşçe şehit olan Resulullah'ın sevgili torunu Hüseyin İbni Ali aleyhisselam ise, onun türbesinin ziyareti ise daha önemli ve Allah katında daha fazla sevaba sahiptir. Bu yüzden kıymetli imamlar her zaman bu seçkin ve etkili eyleme vurgu yapmışlardır. Bu bağlamda Ehl-i Beyt imamlarının 6. halkası İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Peygamberi ve Ali ile Fatıma'nın yanında olmak isteyen kimse İmam Hüseyin'i ziyaret etmekten gafil olmasın.
Türk yazarlardan Kemal Küntaş Erbain konusunda şöyle diyor. Rivayetlere göre Safer ayının 20'sinde yani Kerbela olayının 40. gününde esir olarak Şam'a götürülen İmam Zeynül Abidin aleyhisselam kadınlar ve çocuklar serbest kaldıktan sonra Medine'ye dönerlerken Kerbela'ya gelip matem tutmuş, ağıtlar yakmış ve gözyaşı dökmüşlerdir. Aynı zamanda İslam peygamberinin değerli sahabesi Cabir bin Abdullah Ensari de aynı gün Kerbela'ya İmam Hüseyin aleyhisselamın kabrini ziyarete gelmiş ve matem tutmuştur. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam, Ehl-i Beyt'in ve Cabir-i Ensari'nin 40. gün yaptıkları bu ziyaret ve matem Erbain olarak isimlendirilmiş ve Ehl-i Beyt imamlarının da halkı Erbain matem ve ziyaretine teşvikiyle her yıl yenilenmektedir. İnsanlar İmam Hüseyin aleyhisselama ve yarenlerine duydukları sevgiyle sel gibi dünyanın her bir yanından akıp gelmekte ve Erbain yürüyüşü denilen uzun bir yürüyüş yaparak sevdiklerinin huzuruna varmaktadırlar.
Tahran Radyosu.
Burada önemli bir konuya değinmek gerekir. 40. gün matem törenleri sadece İmam Hüseyin aleyhisselam için yapılır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin rıhleti veya neslinden olan diğer hiçbir imam veya evliyullah için böyle bir tören düzenlenmiyor, hatta tavsiye edilmiyor. Bu yüzden hiç şüphesiz bu yürek burkan ve coşkulu törende özel bir hikmet ve maslahat bulunuyor. Bu sebeplerin en önemlisi ise o hazretin İslam'ı ihya etmek ve Emevilerin fasit hükümetini ve cinayetlerini ifşa etmek için ilahi ve kader belirleyici kıyamdır. Seyyid-i Şühedan'ın çeşitli ziyaretnamelerinde bu konu çeşitli şekillerde beyan edilmiştir. Yine İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir rivayette şöyle buyuruyor. Erbain günü gelince bizim neden Hüseyin İbni Ali'nin karşısında huşu içinde olduğumuzu anlayın. Allah'ım, Hüseyin İbni Ali aleyhisselam nasihat etti, konuşma yaptı, vaaz verdi, mektup yazdı, emir verdi fakat etkili olamadı. Başka hiçbir çaresi olmadığını görünce ve bu işin sadece kana ihtiyacı olduğunu görünce O da Allah yolunda kan verdi.
İslam dünyasının büyük alimlerinden Şeyh Tusi, Erbain töreninin yapılma sebebinin defin töreni ve yakılan atlar ve matem merasimlerinin sebebinin de İmam Hüseyin Aleyhisselam ailesinin çektiği acılar ve zorlukları anmak olduğunu belirtiyor. Şeyh Tusi ayrıca İmam Sadık Aleyhisselam'dan naklen, Aşura'dan sonra göklerin 40 gün Hüseyin için ağladığını, yerlerin 40 gün karanlıklar içinde ağladığını ve güneşin 40 gün tutulmayla kırmızı renge bürünerek ağladığını ve gökteki meleklerin de 40 gün ağladıkları rivayetine değiniyor. Bu açıdan İmam Hüseyin Aleyhisselam hanedanının Kerbela'da şehit olanlar için Erbain gününde yas tutarak onları anmakla onların hedef ve ülkülerini canlı tuttukları ve zaman aşımının onların unutulmasına izin vermedikleri söylenebilir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bu görüşle ilgili şöyle buyuruyor. Esasen Erbain'in önemi bugün de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanedanının ilahi dirayetle Hüseyin hareketinin hatırasını sonsuza dek ölümsüzleştirilmesidir. Ve bu işin temeli atıldı. Eğer çeşitli olaylarda, örneğin Aşura'da Hüseyin İbni Ali'nin şehadeti gibi şehitlerin aileleri ve başlıca sahipleri şehadetin eserleri ve anılarını korumaya çalışmazlarsa, sonraki kuşaklar şehadetin getirilerinden fazla yararlanamazlar.
Ayetullah Hamene'ye göre İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin Kerbela'da mazlumca şehadetlerinden sonra 40 gün boyunca İmam Seccad Aleyhisselam, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha ve Şehit İmam'ın hanedanındaki diğer üyeleri bu büyük hareketin yüce ve ilahi mesajını halka ulaştırmasaydı, Kerbela şehitlerinin fedakarlıkları ve özverilerinin halk ve gelecek kuşakları pek fazla etkileyemezdi. Bu yüzden Erbain'in önemi bu hassas ve zorlu aşamanın o tarihe kadar büyük ölçüde sonuçlarına ulaşabilmesindedir. Bu yüzden 40 sayısının İslam kültüründeki yeri ve İslam'ın ihyasında Aşura kıyamının büyük önemi göz önünde bulundurulduğunda Erbain'in bu aydınlatıcı hareketin tanıtılmasında önemli rolü olduğu anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, İslam kültüründe Erbain günü önemi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irp.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Deniz İpekçi isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara bizimle paylaşıyor. Bugün dijital çağın muazzam hizmet araçları arasında görülen Facebook, Twitter, Instagram gibi uygulamalar kişisel kartvizit olarak kullanılıyor. Ancak bu durum insanları algı kirliliğine, sanal hayatlara ve boşluğa sürüklüyor. İhtiyaçlı olan huzur, mutluluk, sevgi ve desteği bulamadıklarına inanan kişiler vaktin çoğunu burada geçiriyor ve sanal arkadaşlıklar edinerek kendilerini avutmaya çalışıyorlar. Bu kişiler sosyal medyayı bir imkan olarak görüyor ve yüz yüze bir hiç gelemedikleri kişilerle duygusal bağ kurup eşleriyle yollarını ayırıyorlar. Sosyal medya aşkları giderek artıyor fakat bunun gerçek hayatta bir karşılığı olmuyor ve geride yıkılmış yuvalar, yalnızlığa sürüklenmiş eşler ve çocuklar kalıyor. Zayıf benlik algısına sahip olan güvensiz ve kopuk bireyler burada kendilerini partnerin taleplerine göre tanımlayarak sanal bir kimlik oluşturuyor ve göz boyuyorlar. Bu durum sanal mutluluklara dönüşebiliyor. Ancak bu kişiler bir araya geldiklerinde mutluluk zannettikleri şeyin bir avuntu olduğunu anlıyorlar. Fakat kopuş kolay olmuyor ve sanal mutluluklarla başlayan arkadaşlıklar nefret ve şiddetle sonlanabiliyor. Evet, sanal ortamda maalesef böylesi bir hayat vardır gerçekten, evet, ama gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan, kesinlikle, her şey dört dörtlük gösteriliyor. Kimlikler, sahte kimliklerle.
Aynen.
Ve gerçekten de nasıl aileler bu konuda çok duyarlı olması lazım.
Çok hassasiyet göstermesi lazım, evet, gerçekten.
Bir şekilde orası bir tuzaktır.
Kesinlikle.
Yani özellikle küçük çocuklarda. Yani yeni yeni sosyal medyaya ayak basan, yeni öyle yeni topluma ayak basan çocuklar için çok tehlikeli oluyor.
Yani kesinlikle görüldüğü gibi değil yani. Tabii ne şahsiyetler,
yani yanlış
ne kişiler.
Bir kere yanlış bir yöntemdir. Aslında, orada kurulan hatta arkadaşlıkların ötesinde ne bileyim ortak bir hayat, ne bileyim bu çok gibi tehlikeli, çok tehlikeli bir şeydir.
Gerçekten yani. Bunun çok için hassas olunması
bu konuda
lazım.
Çok duyarlı olunması lazım. İsterseniz devamı
evet, siz. Evet efendim, evet. Sanal dünya kişiye sahip olduğunu değil, sahip olmayı arzu ettiği şeyi gösteriyor. Ve onu geçici bir hazla avutuyor. Fakat bu pek de uzun sürmüyor. Kişi mutluluğa ulaşmaya çalışırken bir fanusa sıkıştığını hissediyor ve buradan ne çıkabiliyor ne de hayal ettiği şeylere ulaşabiliyor. Zira bu kaos ortamına girmek kolaydır ancak çıkış çok zordur. Kişi burada görünenle görünmeyeni ayırt edecek duruma gelinceye kadar gün batar, saatler durur, zaman tükenir, sağlık bozulur. Kişi gerçeğin farkına varır ama artık her şeyini kaybetmiştir. Geçen zamanı ise geri getirme şansı maalesef yoktur. Sanal ortam her şeyini almış ve onu sokağın başına terk etmiştir. Kişi kaybettiklerinin ancak farkına varabilmiştir. Lakin zaman geleceğe doğru akmakta ve aldıklarını geri vermemektedir. Dinleyicimize teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Elçin Yuva isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İslam kültürünün özü sadeliğe dayanır ve çok yemenin, çok konuşmanın, çok uyumanın ve israfın kişinin ruh ve beden dengesini bozduğu ifade edilir. Bugün her türlü konfora sahip olan ancak ruhsal bunaltıdan kurtulamayan ve zerre kadar mutluluk için savrulan bireylerin ihtiyacı olan şey aslında bu, yani sade bir hayat. Ama seküler kültür sadeliği bir yoksulluk olarak görüyor ve bireyleri israfa özendiriyor. Farkında mısınız? Eşyaların ve mekanların arasında kaybolmuş gibisiniz. Fazladan sahip olduğunuz her şey üzerinizde dev bir ağırlığa dönüşüyor ve hayatınızı bu yüklü taşımaya adıyorsunuz. İhtiyacınızı aşan her şey sizi köleleştiriyor ve yoksulların hakları olan bu imkanların bekçiliğini yaparak bir esaret hayatı yaşıyorsunuz. Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz hayatınızla ilgili köklü bir değişikliğe karar verin. Ne dersiniz? Bir anlaşma yapın kendinizle ve bütün fazlalıkları bir araya toplayıp sahiplerine ulaştırın. Bunu düşünmeniz bile huzur veriyor değil mi? Ceplerinizi açın, kenarda kıyıda biriktirdiğiniz ne varsa çıkarın ve ihtiyaç sahiplerine ikram edin. Eğer bir çocuğun yüzünü güldürebilmişseniz bilin ki dünyanın en zengin insanısınız. Bunu kendinizden esirgemeyin. Küçük bir destek, bir dokunuş bir çocuğun umutlarını yeşertebilir ve o vakit sizi köleleştiren o araçlar bir değere dönüşür. Ne kadar güzel anlatıyor değil mi?
Gerçekten
satırlarda.
De yani çok
gerçekten
güzel
de,
ifade etmiş.
Hayatın felsefesi budur işte. O kadar hızlı gelip geçiyor ki mevsimler, evet. Yıllar.
Elimizdeki imkanlar paylaşınca çok
tabii
daha
ki.
Güzel oluyor, çok daha değer kaybı
yani
buluyor.
Hiçbir şey kalıcı değildir.
Kesinlikle.
Maalesef araçsallaşmış bir dünyada yani yaşıyoruz.
Geç
materyalist
olmadan
her şeyi topla ama halbuki vakit geldiğinde giderken herkes yanında götürdüğü şey aynı. Yani hiçbir şey
geç
zaten
geç olmadan bir şeyler
hiçbir
yapmak
şey
lazım
tabii
değil
ki.
Mi?
Evet.
Evet isterseniz
buyurun,
ben
devam.
Evet devam edeyim. Üzerinizdeki fazlalıklardan kurtulduğunuzda özgürleşeceğinizi hissedecek ve kuşlar kadar hafifleyeceksiniz. İnsan sevilmek, eşyalar kullanılmak içindir. Ancak tersini yaptılar. Ve bugün yaşanan kaosun nedeni budur, der Cemil Meriç. Sevgi sizin hakkınız, eşyaların değil. Bunu kendinizden esirgemeyin. Bugün insana satın almanın, tüketmenin sonucu yaşadığı yoksunluğu ortadan kaldırabileceği ifade ediliyor ve bir heves uyandırılıyor. Oysa fazlalıklardan kurtulmak ve sade bir hayatı seçmek, kişi komplekslerden, gelecek kaygısından, sosyal kıyaslamalardan ve kölelikten kurtaracak ve özgürleştirecektir. Ama bunu kime, nasıl anlatabileceksiniz? Dinleyicimize teşekkür
evet.
ediyor, selam ve dualar gönderiyoruz.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Şöyle anlatılıyor Seda Yılmaz'dan mektup. Hepimiz kendine has bir dili, inancı ve kültürel yapısı olan bir toplumda, bir aile ocağında dünyaya geldik. Doğduğumuz coğrafyayı seçme hakkımız yoktu. Kimimiz Afrika'da, kimimiz Asya'da, kimimiz kutuplarda açtık dünyaya gözlerimizi ve annemizi, ailemizi ve kişiliğimizin şekillenmesinde önemli bir etken olan sosyal çevreyi başucumuzda hazır bulduk. Hayatımızı sürdürebilmemiz için gerekli olabilecek her şey hazırdı ve bu imkanları kullanıp yaşadığımız toplumun bir parçası haline geldik. Rengimizi seçme hakkımız yoktu. Kimimiz siyahi, kimimiz beyaz, kimimiz uzun, kimimiz kısa olarak geldik dünyaya. Müştereklerimiz bizi kardeş kıldı, acıda ve neşede birleştik, sevgiyi birlikte ürettik ve bir elin parmakları gibi olduk. Farklı anne babaların çocuklarıydık. İhtiyaçlarımız bizi bir araya getirdi ve insanlıkta birleştik. Gerçekten de keşke anlatıldığı gibi olsa.
Evet.
Maalesef gerçekte bakıyoruz coğrafyalarda. Tabii ki gönüller,
çok
insanlar,
farklı.
Haklar birbiriyle. O gönül birlikteliğini yaşamak ister ama maalesef. Siyasetin o kirli yüzü de var. Emperyalist, işgalci rejimler var bölgede.
Evet,
onlar bir türlü gönüllerin birbiriyle gerçekten
birleşmesine
engel oluyorlar. Umarız gerçekten de bir gün bu diktatör rejimler, bu insanların kalplerinin birbirine yakınlaşmasını istemeyen rejimler, emperyalist rejimler bir şekilde kökleri kazınmış olur.
Evet,
dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Mektubunun birkaç satır devamı
evet,
var.
Efendim.
İsterseniz siz okuyun.
Tabii ki. Doğduğumuz evin dünyaya açılan bir penceresi vardı. Ve biz hayata buradan bakıp hayallerimizi buradan şekillendirdik. Benliğimizin derinliklerindeki sevgi zerreciklerini burada yeşerttik. Ve sosyal kimliklerimizi burada edindik. Bu pencere bize emek veren ebeveynlerimizin, birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizin kazanımlarını taşıyor ve iç dünyamızı açılıyordu. Pencere bir tercih, hedef ve bakış açısıydı. Ve hayata, dünyaya ve olaylara buradan bakıyorduk. Pencere kişiliğimizin yapı taşlarını, aileden aldığımız birikimleri, inanç ve değerlerimizi sembolize ediyordu. Hayatımızla ilgili kararlar alırken, arkadaşlarımızı seçerken, işe odaklanırken, sosyal faaliyetlerde yer alırken, insanlarla iletişim kurarken buradan aldığımız güçle hareket ettik.
Evet, mektubun birkaç satır daha devamı vardı ama maalesef sonuna yaklaşıyoruz programımızın. Seda Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda İsmail Kanar, Murat Mert ve Aslı Peker isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Yemen'in Sarullah Sözcüsü'yle yaptığı görüşmede ateşkesin Yemen'deki ablukanın tam olarak kaldırılmasını ve siyasi görüşmeleri giriş için bir aşama olması gerektiğini vurguladı. Arbain ziyaretçilerine hizmet etmek için İran'dan Irak'a 300 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi. Arbain ziyaretçileri Arbain merasimlerine katılmak için Arabistan'daki Arar güzergahından girdi. İran, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yükümlülük muhtırasını imzalayacak. Avrupa Troikası'nın yapıcı olmayan açıklamasına İran'dan tepki geldi.
Ve İngiliz Kraliçesinin cenaze töreninin 19 Eylül'de düzenleneceği belirtildi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.